Ayrım 7. El yazıları. Ne yalan söyleyeyim, okurken kendimi kaptırıp gitmişim. İlginç şeyler anlatılıyor ama benimle ilgili konuları böylesine basite indirgemesi biraz ağrıma gitti doğrusu. Clara'yı ilk gördüğüm anda kara sevdaya benzer bir duyguya kapılıyorum ve bu aşk beni perişan ediyor. Başımı alıp o evden kaçıyorum. Kungshamra'ya gidiyorum, orada küçük bir oda tutup derdime yanmaya başlıyorum. Peki bütün bunlar fazla yalın kat değil mi? Göl kıyısındaki evin ayrıntıları ve evin içine dolan kırmızı kuzey göğü gibi tasvirler fena değil. Christina ile mülteciler arasındaki gerilim de kötü çizilmemiş. Ama bütün bunlar bir insanın hastaneye düşecek kadar bunalmasına yetmez. Yazarın anlatmaya çalıştığı aşk acısı böyle bir şey değil. Clara'nın güzel olduğunu kabul ediyorum. Hem de çok güzel. Gerçekten beğeniyordum onu. Ama kara sevdayla falan bağlanmış değildim. O benim uzun süren uyku dönemimi sona erdiren, yüreğime ilk yaşam kıpırtıları, küçük heyecan titreşimleri salan kişiydi. Çünkü yıllar boyunca kablosu çekilmiş, ölü bir radyo gibi yaşamıştım. Hayatın diğer alanları gibi kadınlar da ilgilendirmiyordu beni. Ölü bir radyo havadaki frekansları algılayabilir mi hiç? Bu arada ilk bölümde yer alan Astrid ile yatma hikayesi de doğru değil. Hayatımda hiçbir İsveçli ile yatmadım. O olaydan sonra hiçbir kadına değil el sürmek bakmamıştım bile. Kurumuştum, tükenmiştim, canım çekilmişti, değersiz bir tahta parçası kadar takır takırdım ama arkadaşım sorunca hiç kimseyle yatmadığımı itiraf etmeye utanmış ve Astrid hikayesini uydurmuştum. O da saf saf yazmış. Çünkü o dönemde herkes birbiriyle yatıyordu. Beni anlaması olanaksızdı. Cuma geceleri bazı kızlar dışarıya çıkıyor ve ellerinde birer naylon torba taşıyorlardı. Metrolarda dolaşan küçük kızların ellerinde gördüğünüz bu torbaların içinde diş macunu, diş fırçası ve yedek don gibi en gerekli birkaç malzeme bulunurdu. Çünkü o gece eve dönmeyeceklerdi. Nerede geceleyeceklerini de bilmiyorlardı. Arkadaşlarıyla birlikte diskoya gidecekler, orada uzun kuyruklar oluşturup saatlerce bekleyecekler, içeri girdikten sonra da bira içip deli gibi dans edecekler ve sabahın üçünde kendilerini kapacak bir oğlanın evine gidecekler, ertesi sabah bilmedikleri bir yatakta, tanımadıkları bir insanın yanında uyanacaklardı. 20 yaşına gelen bir kız her ırktan, her renk ve kültürden onlarca erkekle yatmış oluyordu. Ve bu durum içlerindeki mutsuzluk ve tatminsizlik duygusunu artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. O yıllarda yani seks yaşamında bir milat olan AIDS öncesi dönemde Stockholm böyleydi. Sonra her şey çok değişti. Sahnede çiftlerin canlı sevişme gösterisi yaptıkları Sexorama, Chet Noir gibi kulüpler kapatıldı. Porno dükkanları kent yaşamının dışına itildi ve gençler bir aile kurmayı, çocuk sahibi olmayı büyük bir amaç olarak benimsediler. İsveç muhafazakar bir ülkeye dönüştü. Ama o yıllar serbest aşk dönemiydi ve arkadaşım benim hiçbir kadınla ilgilenmediğimi, kadınların bana ormandaki ağaç, göl kıyısındaki kaya gibi göründüğünü bilemezdi. Çok uzun süren bir uyku dönemiydi bu. Doğrusu Clara'yı görmem bu uykunun dağılmaya başladığının ilk işaret fişeklerini fırlatmıştı. Ona aşık falan değildim henüz ama olacaktım ve onun da görünenin çok dışında ilginç bir kişiliği ve hikayesi olduğunu öğrenecektim. Sırım gibi derler ya, işte öyle bir kızdı Clara. Büyük bir iştahla ne bulursa yiyor ama kilo almıyordu. Onun yemek tutkusu, iştahı ve yediği şeyler hepimizi dehşete düşürüyordu. Dediğim gibi bu işteki en şaşırtıcı özellik yediği bunca yemeğe rağmen hiç kilo almamasıydı. Adil'in karısı Necla sürekli aç oturup sıkı rejimler, Skarsdal, karbonhidrat, Kanada pilot diyeti, 3 günlük şok diyetler yapmasına rağmen yağlanmayı önleyemezken Clara eve gelen pizzaları yutuyor, bu arada üstlerini çok acı cayenne biberleriyle kaplamayı da unutmuyordu. Kimilerinin ağzına süremediği kırmızı cayenne biberinden görünmez oluyordu pizzalar. Acı, ekşi, tuzlu şeylere aşırı bir düşkünlüğü vardı. Elinden tuzluk düşmüyordu. Yani bu dünyada sağlıksız olarak adlandırılan ve uzmanların uzak durmamız için uyardığı ne varsa yapıyor, kolesterol bombardımanları, tuz, acı biber, yağ, hamur, çikolata tüketimi arasında sırım gibi ve müthiş sağlıklı yaşayıp gidiyordu. Giydiği en küçük beden jinler bile ona bol gelirdi ve açıkta bıraktığı göbeğiyle pantolonun beli arasında mutlaka bir boşluk oluşurdu. Çünkü sert karnı neredeyse iç bükeydi. Çevik hareketlerinden çok güçlü olduğunu anlıyordunuz. Sıkıydı yani. O incecik kolları ve zayıf gövdesinde inanılmaz bir güç saklıydı. İki erkeğin zor taşıyacağı koca koca bavulları, eşyaları kapıverirdi. Erkeklerin elinden ağır eşyaları kapıp taşıyan bu ince kız kadar şaşırtıcı bir şey görmek zordur. Evdeki ağır divanın yeri mi değişecek? Daha herkes yaklaşırken o tek başına kallavi divanı itip köşesine götürüverirdi. Birisi yolculuktan mı döndü, kapının önünden valizleri kaptığı gibi yukarı çıkaran yine Clara olurdu. Bu koca eşyalarla cebelleşirken kendi büyüklüğünün iki katındaki yiyecekleri yuvasına çeken karıncaları hatırlatırdı insana. Eli ayağı çabuktu, çok çabuk. Düşünmeden önce harekete geçen insanlardandı. Elini atıverirdi hemen. İçgüdüleriyle yaşardı. Düzgün bacakları, küçük ve sert göğüsleri, ince gövdesiyle harika bir vücuda sahipti. Bir başka çelişki de yüzüyle vücudu arasındaydı. Gövdesi kar beyazı, yüzü ise renkliydi. Hiç makyaj yapmazdı ve buna ihtiyacı yoktu zaten. Yanakları ve dudakları sanki özel olarak renklendirilmiş gibi pembe, gözleri ise sürmeli dururdu. Ve bu incecik kız çok küfrederdi. Buna alışmanız için bir süre geçmesi gerekirdi aradan. Çünkü sık sık öfke nöbetlerine kapılır ve bu arada bir kamyoncu gibi küfreder, erkeklerin bile ağza almayacağı ağır sözler söylerdi. O kibar kızın ağzından birdenbire dökülüveren, içine sıçarım böyle işin orospu çocuğu gibi küfürleri duyan birinin şaşırmaması imkansızdı. Hele İsveçliler kulaklarına inanamazlardı. Çünkü İsveç dilinin en sık kullanılan küfürleri fayfan, javlar, kneppi, huvet gibi masum sözlerdi ve bela, şeytan ve deli anlamına gelirlerdi. Clara'nın okkalı küfürleri böyle miydi ya? Öyle sunturlu küfrediyordu ki, duyan onu Şilili bir avukatın narin kızı değil de, hayatı Marsilya sokaklarında geçmiş bir sarhoş denizci sanırdı. Ama gözlerinde insanın içine işleyen bir sızı ve bir saflık vardı. Dürüsttü, hem de sapına kadar dürüst. Kendisini yıpratacak, kendine zarar verecek kadar dürüst. Bir başka tutkusuna ileride değineceğim ama şimdiden size bir ipucu vereyim. Bakireydi. Babasının sözünü tutarak evlenene kadar da öyle kalmaya yemin etmişti. Ben bunu çok sonra öğrenecektim. Göl kıyısındaki evde geceleri Göran'la çekildikleri odalarında hiç de düşünülen şeyleri yapmıyorlarmış. Kardeş kardeş yatıyorlarmış aynı yatakta. Meğer o buram buram cinsellik kokan evde Clara ile ben iki cinsiyetsiz kişiymişiz de birbirimizden haberimiz yokmuş. Kadınlarla erkeklerin hormonları gereği durmadan çırpınmaları ve biyolojik üreme yasasının gereklerini yerine getirmek için birbirlerinin içini deşip durmaları çok saçma geliyordu bana. İnsanlık tarihi kadar eski gelgitlerin bir sonu ve anlamı yoktu ki. Cinsellik komik ve saçmaydı. Ama sadece o değildi böyle olan. Yemek de saçmaydı, içmek de. Bunlara ait törenler de, masa süsleri de, ideolojiler de, politikada, sporda, basında, edebiyatta, aşkta, her şey ama her şey saçma sapandı. Değişimden önce uğruna canımı verebileceğim birçok şey iğrenç bir bulaşık suyuydu artık. İçimdeki karanlık beni yaşayanlar dünyasına yaklaştırmıyordu. Göl kıyısındaki evden ayrılmamın nedeni de aşk meşk değildi. Sadece o insanlardan sıkılmıştım. Adil'in uçsuz bucaksız ihtirasları, önemli adam olma çabaları, kocasının güçsüzlüğünü görüp bunu itiraf etmekten aciz olarak yaşayan Necla'nın pısırıklığı, Göran'ın hayatı pembe pamuk şekerli bir Luna Park olarak gören aptalca iyimserliği, Christina'nın evin her yanına bulaşan, neredeyse havada görülebilir hale gelen hormonları beni çok bunaltmıştı. O genç çocuk da kafamı ütüleyip duruyordu babalık davasıyla. Kısacası bana göre bir yer değildi. İnsanlardan iğreniyordum. Evde yaşayanlardan iğrenen bir başka kişi de Christina'nın annesi, İsveçli yaşlı hanımefendiydi. Ailesinin bir kanadı İngiltere'ye dayanıyormuş. Bu yüzden hanımefendi Deborah büyük bir soyluluk iddiası içindeydi. Zaten İsveç'te inanılmaz bir İngiliz hayranlığı vardır. İki kanallı devlet televizyonunda hep İngiliz dizileri oynar ve orta sınıf İsveçliler oynayan her diziye göre evlerindeki mobilyayı değiştirmeye çalışırlar. O zamanlar A Family at War oynuyordu galiba. Familjen Ashton adıyla gösteriyorlardı ve Sergel Stork'taki bir mobilya mağazası o dizide görülen gül ağacı ve akaju İngiliz mobilyasından satıyordu. Daha sonra Onedin Lingen başladı ama bu dizi gemilerde geçtiği için mobilyaları ona benzetme olanağı yoktu. Neyse, Mrs. Deborah İngiliz olmayan her şeyden iğreniyor, Kont Bernadotte'a dayanan İsveç soyluluğuna, hanedanın kökü Fransız olduğu için şöyle böyle dayanabiliyor ama geri kalanların insan olduğunu bile reddediyordu. Ama ne yazık ki akılsız kızı eve bir sürü Türk, Japon, Faslı İranlı Şileli doldurmuştu. Mrs. Deborah akşamüstleri göle karşı bir kadeh şeri yudumlarken kara suratlarını görmese bile hep bu barbarları duymak zorunda kalıyordu. Yalnız bir gün salonda hep birlikte İngiltere-İtalya futbol maçı seyredilirken dayanamamış ve yukarı çıkarak salondakilerin arasına katılmıştı. Bütün mültecilerin İtalya'yı tuttuğunu söylemeye bile gerek yok tabii. Buna kızan Mrs. Deborah, "Şu seyircilerin tezahüratına bakın," dedi. "England, England. Ne kadar zarif değil mi? Başka hangi ülkenin ismi bu kadar zarif tınlayabilir? Düşünün, Morocco, Türkiye, İran. Hiçbiri olmuyor. England, England." Bu sözü ciddiye alma eğiliminde olan Adil dışında hepsi güldüler. Dediğim gibi evden ayrılma nedenim aşk değildi. Zaten cinsiyetsizdim. Sirikit de cinsiyetsizdi. Ya da bana öyle geliyordu. Onun dışarı çıkıp erkek kedi aradığını, 2-3 gece kaybolduktan sonra yüzü gözü yara ve tırmık içinde döndüğünü hiç görmemiştim. Okuduğum kitapta dişi kedilerin yılda bir kez kızışma dönemine girdikleri yazılıydı. Bu dönemdeki birleşmeden sonra yavruluyorlar ve bir yıl boyunca cinsiyetten uzak yaşıyorlardı. Ancak yavruları ölürse doğa onlara bir kez daha şans tanıyor ve aynı yıl bir kızışma dönemine daha giriyorlardı. Sirikit de belki böyleydi ama ben onun hiç erkek haytalara takıldığını sezmemiştim. Bebekleri olmuş muydu, benden önceki yaşamında neler geçmişti, Catherine'den önce kimin kedisiydi, nerede doğmuştu bunları hiç bilmiyordum. Aslında bakarsanız diğer kedilere de benzemiyordu o. Dış görünüşü gibi kişiliği de farklıydı. Eski Mısır'da yapılan 300 bin kedi mumyasından söz etmiştim ya, işte o mumyalardan bazıları Avrupa'ya getirilmiş. Sirikit belki de o mumyalardan biriydi. Bazen gerçekten mumyaya benzetiyordum onu. Hiçbir zaman hiçbir şeye ve hiçbir kişiye ihtiyacı olmayan, bağlanmayan, sevmeyen, sevilmeyen muhteşem yaratık. Niye bazı kültürlerde kediye tanrı olarak tapıldığını anlamaya başlamıştım. Bir gün ilginç bir şey gördüm. Kung Samra'nın arkasında göle inen ormanda yürüyorduk. Sirikit benim önümdeydi. Sık sık yaptığımız gibi göle kadar yürüyecektik. Ben orada kilisenin işlettiği açık hava kahvesinde bir fincan kahve içecektim ve geri dönecektik. Sözünü ettiğim göl, Clara'nın yaşadığı evin önündeki gölden farklıydı. Zaten Stockholm göllerle, denizlerle, ormanlarla doludur. On binlerce ada vardır ve her dönemecin ardında bir gölle karşılaşılmasına şaşırmamak gerekir. Havanın hiç kararmadığı, uzun ve aydınlık yaz gecelerinde müthiş görünür bu göller. Suyun bittiği yerde yeşil ağaçlar başlar. Kayalar dramatiktir. Kışları ise bu göller donar ve insanlar üstünde yürürler. İşte o yaz gecesi göle doğru inerken Sirikit'in bir an durakladığını gördüm. Gövdesi gerildi, öne doğru fırladı ve iri bir tavşanın üstüne atladı. Sonra gözlerimin önünde bir saniyeden bile kısa bir sürede tavşanı öldürdü. İri hayvan tek bir çene hareketiyle ölmüştü. Buna hayret ettim ve eve dönünce kedi kitabından bu işin nasıl olduğunu öğrenmeye çalıştım. Sirikit tavşanı boğmamıştı. Buna yetecek bir süre geçmemişti. Sadece dokunmuştu ve hayvan ölmüştü. Kitap kedilerin karada dolaşan köpek balıklarına benzediklerini ve o çok güçlü çeneleriyle kendilerinden büyük yaratıkların omuriliklerini tahrip ettiklerini anlatıyordu. Dişlerin omuriliğe ulaşması milyonda bir ihtimaldi ama kediler bu dişlerdeki sinirler sayesinde her şeyi hissedebiliyor, aldığı bilgileri çok süratli bir biçimde beyne aktarabiliyor ve bu duyarlılık onları bir tek ısırışla omuriliğe ulaştırabiliyordu. Bu vahşi kedilere ait bir alışkanlıktı. Mezopotamya ve Mısır'da 4000 yıl önce evcilleştirilen kediler artık bu davranışı unutmuştu. Çünkü insanlar onlara başka bir kedi ahlakı aşılamıştı. Aslında her evcil kedinin bu tip öldürme yeteneği vardı ama bunu kullanmıyordu. Belki de 4000 yıl evcilleşmek için yeterli bir süre değildi. Köpekleri bu hale getirmek 25 bin yıl sürmüştü. Sirikit binlerce yıl öncesinden gelen davranışı unutmamıştı demek ki. Atalarının insanlar tarafından evcilleştirilmeden önceki içgüdülerine sahipti. Bu beni biraz korkutmalı değil. Aynı evde yaşadığım ve akşama kadar kitaplık rafında ya da televizyonun üstünde uyuklayan bu uysal yaratığın aslında bir ölüm makinesi olduğunu öğrenmek tuhaf duygular uyandırdı içimde. Eski yıllarımda böyle bir şey görsem kediden nefret eder ve ondan kurtulmanın yollarını arardım. Çünkü bir canlının öldürülmesi midemi bulandırıyor, beni hasta ediyordu. Kan göremez, kasap dükkanlarına bakamazdım bile. Ama uzun zaman önceydi bunlar. Değişime uğramadan önce. Şimdi tavşanın ölümünü kayıtsızca seyretmiştim. Daha doğrusu seyretmeye çalışmıştım. Çünkü içimde yine bir şeyler kanat çırpmıştı ama bu duyguyu yatıştırmıştım hemen. Madem ki ben yavaş yavaş Srikit'e benzeyecektim, o zaman bu davranışları benim de benimsemem gerekiyordu. Sadece kediler değil, bütün dünya böyleydi. Ya av oluyordun ya avcı, ya kedi ya tavşan, ya ölen ya öldüren. Bir zamanlar insanların niye ot yiyen canlıları yediklerine takmıştım kafamı. İstisnalar bir yana bırakılırsa, canlılar dünyasının et oburları birbirlerini değil, otla beslenen hayvanları yiyorlardı. Ormanda et yiyenler birbirlerine saldırmıyorlardı. Yem olma kaderi sadece ceylanlara, keçilere, koyunlara, tavşanlara, ineklere, kısacası otla beslenenlere aitti. Onlar zararsızdı. Otla besleniyor, kimseye saldırmıyor ve dünyaya zarar vermiyorlardı. Bu yüzden kurban oluyorlardı işte. İnsanlar da bazı istisnalar hariç hep ot yiyen hayvanlarla besleniyorlardı. Dediğim gibi ya kedi olacaktın ya da tavşan. Srikit bir kediydi. Kediliğinin gereklerini yerine getiriyordu. Bunu hep hatırlayacaktım. Özellikle de hastanede.